Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuyla bu hafta da sizlerleyiz. Önce haftanın öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Ardından önümüzdeki haftanın veri akışını paylaşacağız sizlerle. Yerel seçim sonrası gözlerin çevrildiği ekonomide reform paketi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Pakette yer alan başlıkları, hedefleri ve beklentileri ne derece karşıladığını uzman konuğumuzla konuşacağız. TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Profesör Doktor Selva Demiralp konuğumuz olacak. Ekonomi raporu başlasın.
Haftanın ekonomi gündemi.
Haftanın ekonomi gündeminde ilk sırada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamuoyuyla paylaştığı reform paketi var. Paket, ekonomide en temel sorunlara çözüm sağlayacak, 2019'da tamamlanması hedeflenen ilk aşamayı içeriyor. Reform alanlarının başında finansal sektör geliyor. Öncelikli başlık kamu bankalarının sermaye yeterliliklerinin güçlendirilmesi, emeklilik sisteminin reform edilmesi ve kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemiyle entegrasyonu en önemli başlıklardan biri. Emeklilikte yeni dönemin 2020'de başlaması planlanıyor. Enflasyonla mücadelede yeni reform paketindeki önemli bir diğer başlık, yüksek gıda enflasyonuna karşı tarımda milli birlik projesi hayata geçirilecek, bölge ve ürün bazında bir makro planın hazırlanacağı projede kooperatif yapısı merkeze alınacak. Projeye ilişkin detaylar Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılacak. Gıda enflasyonuyla mücadelenin bir diğer ayağı ise seracılık alanında atılacak adımlar. Uzun vadede örtü altı sebze üretiminin %25'inin seralardan karşılanması hedefleniyor. Mali disiplinde ekonomi yönetiminin öncelikli konularından Berat Albayrak, bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarının devam edeceğini belirtti. Ne bütçe disiplininden ne de büyüme ve istihdamdan vazgeçmemizi kimse beklemesin dedi. 2019'da hayata geçirilmesi planlanan bir diğer yapısal reform alanı ise vergi dönüşümü. Yeni vergi sisteminde istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi kademeli olarak düşürülecek, dolaylı vergilerin azaltılacağı, dolaysız vergilerin artırılacağı bir döneme girilecek ve gelire göre artan oranlarda vergilendirme yapılacak. Ekonomi gündeminde diğer önemli başlıkları da aktaralım. Uluslararası Para Fonu küresel büyüme beklentisini düşürdü. IMF, ekonomik aktivitedeki azalış ve artan riskler nedeniyle küresel büyüme tahminini 2019 yılı için %3,5'tan %3,3'e çekti. 2020 için büyüme tahmini ise %3,6 seviyesinde sabit tutuldu. Uluslararası Para Fonu Türkiye için büyüme beklentisini de açıkladı. IMF'e göre Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5 daralması, 2020 yılında ise %2,5 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi ise 2019 için %17,5, 2020 için %14,1 olarak öngörüldü. Haftanın önemli bir başka gündemi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesiydi. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık eden iki lider, ticari ilişkilerde işbirliği mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaparken, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus firmalarına her türlü kolaylığın sağlanacağını söyledi. Rusya lideri Putin ise, yabancı yatırımcıların Rusya'da kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için gereken her şeyi yapma sözü verdi. Liderlerin Moskova görüşmesi sırasında Türkiye ve Rusya Ortak Yatırım Fonu da kuruldu. Türkiye Varlık Fonu ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu tarafından kurulan fonun toplam büyüklüğü 900 milyon euro olacak. İlk etapta 200 milyon euroluk yatırım yapılması planlanıyor.
Ekonomi Ajandası.
Önümüzdeki hafta piyasalar hem yurt içinde hem de Avrupa, Asya ve Amerika tarafından gelecek sanayi, imalat, konut gibi makro verileri takip edecek. Yurt içinde hafta başında bütçe ve Şubat ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Amerika tarafından gelecek büyümeyi destekleyici sanayi, imalat üretimi ve konut başlangıçları gibi veriler de piyasaların takibinde olacak.
Haber analiz.
Evet, haber analizde bugün iş dünyası ve finans sektörünün yerel seçim sonrasında açıklanmasını beklediği ekonomik reform paketini konuşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandığı paket ve az önce aktardığımız gibi gıda enflasyonuyla mücadele eden bankacılık sektörünün sermaye yapısına, tasarruf hamlelerine, vergi düzenlemesine ve bütçe disipline kadar birçok başlığı içeriyor. Reform paketine ilişkin detayları ve beklentileri ne derece karşıladığını TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Profesör Doktor Selva Demiralp ile konuşacağız.
konuşacağız.
Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Selva Hanım.
Hoş bulduk.
Öncelikle şöyle bir genel olarak pakete bakacak olursak, yani büyük resme bakılacak olursak verilen temel mesajlar neydi? Yani şöyle birkaç başlıkta toplayacak olursanız ne söyleyebilirsiniz bu konuda?
Bence paket yine kısa vadeli ülkenin şu anda içinde bulunduğu finansal sektör, reel sektör borç krizi sorunlarını aşmaya yönelik bir paketti. Yani uzun vadeli herhangi bir yapısal reformdan çok ki zaten bunu Bakan Albayrak da belirtti. Daha kısa vadede neler yapılması gerekiyor ve bu ödemeler dengesi sorunundan ne şekilde uzaklaşabiliriz, sorunları çözebiliriz ve odaklı bir paketti. Aslında bir parça da insanlar bence kendileri bunu bir reform paketine dönüştürdüler. Çünkü yani unutmayalım ki aslında yeni ekonomik program işte yaz sonunda Eylül gibi açıklanmıştı. Yani
evet.
O zamandan bu zamana da yine büyük bir açıklama yapılması aslında hükümet tarafından bunun sinyali verilmemişti. Bir açıdan aslında piyasalar kendileri bunun bir reform paketi beklentisi olduğunu düşündüler ve olmayınca da sanki bir hayal kırıklığı oluştu. Ama yani hükümet tarafından aslında bir reform paketi açıklanacağına dair de yalan verilmemişti. Nitekim bugün gelen pakete baktığımızda bir reform yok. En dikkat çekici olan unsur işte bankacılık sektöründe 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senedinin kamu bankalarına verilecek olması. Ki bu da bir sürpriz değil sonuçta. Çünkü kamu bankalarının biz geçmiş dönemde düşük faizli riskli krediler verdiğini ve ekonomiyi canlandırma adına işte bu yeniden yapılandırmalara gittiklerini biliyoruz. Dolayısıyla kamu bankalarının riskleri şu anda artmış durumda ve eğer ekonomi önümüzdeki dönemde bir toparlanma sürecine giremezse bu verilmiş kredilerin de tekrar kötü krediye dönüşme ihtimali var. Dolayısıyla bu şartlarda bu kamu bankaları özelinde bir sermayelendirmeye gidilmesi aslında olumlu ama bir adım geriye gidip neden bu sermayelendirmeye ihtiyaç duyulduğu diye bakarsak da orada ister istemez bu ekonominin yavaşlama döneminde kamuda bankalarının biraz motor görevi üstlenmeleri ve bir diğer pakete baktığımız zaman enflasyonla yine mücadeleden bahsediliyor ama orada daha çok tarım politikalarından yani gıda enflasyonunu ne şekilde düşürebiliriz ve bununla ilgili olarak da tarımda daha planlı programlı önlemler neler olabilir ana hatlarıyla buna değinilir. Ama şunu unutmayalım yine yani şu anda Türkiye'de %20'lere yakın bir enflasyon var ve bunu tamamen günah keçisi olarak gıdaya yıkmak mümkün değil. Çünkü gıdanın enflasyon tüfe paketindeki ağırlığı yaklaşık %20-25 civarında. Gıda enflasyonunun kendisi de %30'lar civarında. Dolayısıyla toplam olarak gıdadan gelen pay toplam manşet enflasyon üzerinde 6-7 puan diyelim en fazla olur. Dolayısıyla geriye kalan 13-14 puanlık bir enflasyon aslında gıda dışı sebeplerden gelen bir enflasyon. Bu konuda öyle somut bir sinyal verilmedi. Yani evet gıda ile ilgili konuşuldu ama esas çekirdek enflasyonun ne şekilde düşürüleceğine dair bir mesaj yoktu. Ama öte yandan şunu da biliyoruz yani biz iktisatçılar olarak enflasyonun ne şekilde, hangi şartlarda düşeceğini zaten biliyoruz. Yani bu sıkı para politikasıdır ve sıkı para politikasını destekleyecek sıkı maliye politikasıdır. Bu uygulandığı sürece ancak sabırlı bir şekilde uygulandığı sürece enflasyonda bir düşüş kaydedilebilir. Tabii para politikası Merkez Bankası'nın sorumluluğu altında. O konuya da doğrudan bir gönderme yapılmadı bu toplantıda. Fakat maliye açısından sıkı maliye politikası vurgusu yapıldı. Ama burada da kendi içinde bir takım ufak tutarsızlıklar var. Yani bir taraftan sıkı maliye politikasından ve vergi reformundan bahsedilirken bir taraftan da kurumsal vergilerde kademeli olarak azaltıma gidileceğinden bahsedildi ki bu çok fazla sıkı maliye politikasıyla örtüşmüyor tabii.
Peki şimdi bu başlıkları biraz daha detaylandırıp benim size sormak istediğim sorular var. Burada bankacılık sisteminin aslında müdahale edilmesi gereken öncelikli sektör olarak ortaya çıktığını görüyoruz değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Peki burada özel bankalarla ilişkili de beklentiyi karşılamayan ya da atılması gereken ama atılmayan adımlar var mı?
Özel bankalarla ilgili çok net bir şey söylenmedi. Sadece özel bankaların da kendi çabalarıyla kendilerini yeniden sermayelendirmeleri şeklinde bir madde bulunuyordu. Ama bu hangi kaynaktan sağlanacak? O konuda net bir açıklama bulunmuyordu. Öte yandan bir maddede bu inşaat ve enerji gibi özellikle sorumlu kredilerin yoğunlaştığı alanlarda bu kredilerin bir özel fonlara aktarılacağına dair bir açıklama yapıldı. Onun da yine detayları şu anda net değil. Bu fon ne karşılığında bankaların bilançolarından bu sorumlu kredileri satın alacak? Henüz onun detaylarını bilmiyoruz. Ama bu kötü kredilerden tabii ki eğer bu iş layıkıyla yapılabilirse ve bu kötü kredilerden banka bilançoları temizlenebilirse tabii sistemde önemli bir tıkanıklık giderilmiş olur. Ama dediğim gibi bu çok zor bir iş. Yani çok devasa miktarlarda kötü kredilerden bahsediliyor. Yani yaklaşık 100-150 milyar TL'lik sorumlu krediden bahsediliyor. Dolayısıyla bunların ne kadarı şirketlerin patronlarının sermaye koymasıyla tekrar bilançolardan tasnif edilecek ve ne kadarı da bu özel fonlara aktarılacak ve ne şekilde aktarılacak, bu konuda çok soru işaretleri mevcut. Amerika örneğinden hani belki yola çıkabiliriz. Onlar bunu ne şekilde yapmışlardı ki? Orada TARP ya da Troubled Asset Relief Fund adı verilen bir sermayelendirme paketi uygulanmıştı. Ve orada hazine bankalardan hisse almak suretiyle sermaye enşekte etmişti. Orada o noktada aslında TARP'ın ilk amacı da kötü kredileri bankalardan satın almaktı. Ama bankalar bunu açık arttırma usulüyle yaptıkları zaman hükümete çok yüksek bir fiyat biçtiklerinden hazine hayır ben serbest piyasa koşulları altında siz değerinin üstünde fiyat biçiyorsunuz bu krediyi sizden almam demişti. Türkiye'de de eğer bu şekilde yapılırsa ki bugünkü sunumda serbest piyasa koşullarına itaat edileceğinden de bahsedilmişti. O şartlar altında bankalar ne kadar düşük bir fiyattan bu kredileri satmaya razı olacaklar ve böyle bir durumda da ister istemez tabii ki bankaların bir takım bilançolarına bunların zarar olarak yazılması gerekecek. Çünkü ciddi şekilde bunların değer kaybettiğini biliyoruz. O konuda dediğim gibi çok fazla soru işareti var. Netlik kazanılmış değil. Ama benim vurgulamak istediğim Amerika örneğinden yola çıkarak hiçbir şekilde piyasa mekanizmasından sapmamak gerekiyor. Evet, kötü kredilerin bankaların bilançolarından tasnif edilmesi çok önemlidir. Ama bunu bir takım hibe gibi, transfer ödemesi gibi değil, yine piyasa şartlarında o kredinin fiyatı neyse piyasa fiyatından satın alınması çok çok önemli. Aksi takdirde bütçeye çünkü yük biniyor. Yani bir yerde problemi çözelim derken eğer bunu piyasa mekanizmasıyla yapmazsanız bir sonraki aşamada tekrar sorun yaratabiliyorsunuz. Yani bu sorumlu kredilerin de tasnifi aşamasında eğer piyasa mekanizması uygulanmazsa ister istemez bütçeye yüklemek. O da vergiler, yani biz sonuçta vergi mükellefi olarak bizim bu problemi üstlenmemiz anlamına geliyor.
Selva Hanım, enflasyon konusunda, gıda enflasyonu konusunda da şöyle birkaç soru sorayım. Şimdi bir yeni bir tarım politikası aslında biraz şekillenmiş oluyor. Bu konuda nasıl bir resim kondu önümüze? Yani işte kooperatif yapısından bahsediliyor. İşte bazı sektörlerin ürün ve bölge bazında bir makro planlama yapılacağından bahsediliyor. Bu konuda nasıl bir resim tablo kondu önümüze?
Yani bunlar güzel dilekler tabii. Özellikle son birkaç senede tarımda ya da gıda ürünlerinde ciddi sorunlar gördük ve bunun altında yatan sorunlar incelendiğinde işte tarladaki fiyatla nihai tüketicinin ödediği fiyat arasında çok büyük farklar var. Bu da aradaki iletişim kopukluğundan kaynaklanıyor dendi. Daha planlı programlı bir şekilde işte kooperatifler zinciriyle ürünler daha etkin bir şekilde tarladan ya da birinci üreticiden nihai tüketiciye ulaştırılabilir şeklinde görüşler bildirilmişti. Bu tabii bu adımların icraata geçirilmesi önemli olacak. Bir diğer husus da işte bu geçtiğimiz sene işte soğanda olsun, patateste olsun bunu gördük. Yani bir plan program dahilinde üretim yapılmadığı, dolayısıyla arzla talebin çatışmadığı, yani talebin yüksek olduğu bir noktada bir anda piyasada bir soğan arzının tükendiğini görmüştük. Bunun daha planlı bir şekilde yapılması fiyatlardaki oynaklıkların da önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yani Türkiye yıllarca aslında bir tarım ülkesi oldu. Çok büyük miktarda bizim tarımsal arazimiz var. Bunların etkin bir şekilde kullanımı şüphesiz ki en azından taze sebze meyve ürünlerinden gelen enflasyonun azalmasında ve ayrıca bir taraftan da tabii üreticinin refaha kavuşmasında yardımcı olacaktır. Yani umarım bu söylenenler gerçekleştirilir. Yine çok kaba hatlarıyla bunları duyduk, evet. Ama icraata geçmesi durumunda problemlerin çözülebileceğine insan inanıyor. Çünkü problemlerin altında yatan sebepler ne diye sorulduğunda işte az önce söylediğim gibi üretimin ulaştırma zincirindeki sorunlar ve plan program dahilinde yapılmamış üretimden bahsedilmişti.
Evet.
Dolayısıyla eğer bu problemler giderilebilirse mutlaka gıda enflasyonunda bir düşüş olacaktır. Ama az önce de dediğim gibi bizim sorunumuz sadece gıda enflasyonu değil, esas sorunumuz bizim çekirdek enflasyon. Dolayısıyla gıdayı tamamen sıfırlasak bile, gıda enflasyonunu tamamen sıfırlasak bile ki bu çok gerçekçi bir iddia olmaz. Yani şu anda enflasyonu yine %15-16'larda görmemiz olası.
Tamamen kısa vadeli çözümler değil de daha 2020 ve sonrasına fayda sağlayabilecek bir politikadır diyebilir miyiz?
Tabii. Yani tarım konusundaki bahsedilen adımlar mutlaka kısa vadeli değil. Daha uzun vadeli. Sizin de dediğiniz gibi yani bunun bugün adım atılsa şüphesiz ki bunun sonuçlarını ancak bir sonraki senede görebileceğiz. Ama evet, yani zararın neresinden dönülse kârdır değil. Ne kadar çabuk adım atılırsa da tabii ki o kadar hepimiz için olumlu olacaktır.
Mutlaka. Peki şimdi bir önemli başlık da aslında siz ekonomistlerin de her zaman dikkat çektiği, vurgu yaptığı tasarruflar konusu. Kamuda içinde olmak üzere bu emeklilik sistemiyle ilgili bir tasarrufa odaklanılması Türkiye'nin önümüzdeki dönemi için faydalı olacaktır. Doğru adımlar atılır mı? Çünkü bireysel emeklilikte de biliyorsunuz yani zorunlu hale getirildi ama çıkışlar oldu. Bundan sonraki dönemde bu yeni planla birlikte tasarruflara yöneltilebilir mi halk?
Evet, yani Türkiye'nin cari açığı olması, kronik bir cari açığı olması zaten bizim tasarruflarımızın yatırımlarımızdan daha düşük olduğu anlamına geliyor. Evet. Tasarruflarımızın bir şekilde arttırılması ve bu şekilde cari açığımızın kapanmasa bile azaltılması şüphesiz ki çok önemli. Burada tabii tasarrufları ne şekilde arttırabiliriz ya da Türkiye'nin tasarruflarının düşük olmasının altında yatan sebepler nelerdir? Onu incelemek gerekiyor. Finansal okuryazarlığın çok yüksek olmaması tasarrufların kısmen düşük olmasında bir sebep olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bu noktada zorunlu besin faydalı olabileceğini görebiliyorum. Ama bu kendi başına tabii tasarrufları ciddi şekilde arttırmak için yeterli bir adım olmayacak. Neden? Çünkü benim kanımca evet yani finansal okuryazarlığın az olması bir sebeptir ama esas bence tasarrufların düşük olmasının sebebi Türkiye'de kişi başına milli gelirin düşük olmasından kaynaklanıyor ve buna gelir dağılımındaki bozuklukları da eklersek toplumun önemli bir kısmı zaten tasarruf yapılabilecek kadar bir gelire sahip değil. Yani geliri kişi başına milli geliri arttıracağız gibi tasarruflarımız da ona paralel olarak artabilsin. Onu nasıl yaparız diye düşünürsek mesela toplumda kadın nüfusun 2/3 yaklaşık iş gücüne bile katılmıyor. Yani bu insanların iş gücüne katılması, iş imkanlarının sağlanması ve bu şekilde daha fazla üreterek, daha fazla gelir yaratarak tasarruflar da artacak. Ama şu noktada mesela biz gidip de kadınlara tamam hadi siz de iş gücüne katılın, iş arayın dersek bu tabii ki anında gelir artışı anlamına gelmiyor. Önemli olan uygun iş imkanlarının yaratılması ki işte o noktada zaten biz yapısal reformlardan bahsediyoruz. Yapısal reformlar olacak ki sistemdeki bir takım yapısal sorunlar, çarpıklıklar giderilsin ve potansiyel büyümemiz artırılabilsin. Ancak o noktada zaten biz kişi başına milli gelir arttırabiliriz ve kişi başına milli gelir arttığı zaman da tasarrufları kalıcı bir şekilde arttırabiliriz. Yani özet olarak zorunlu bes tasarrufları artıracak bir adımdır. Öte yandan çok uzun soluklu bir etkisi olacağını da düşünmüyorum.
Burada sanırım işte istihdam konusuna özellikle altını çizdiniz ya. Türkiye'nin galiba önümüzdeki dönemde yani hizmet sektörü ya da işte inşaat sektörüne gibi alanlara değil de daha üretim, imalat, sanayi odaklı, üretimin gerçekleştirdiği sektörlere ağırlık verip orada istihdamı, devamlılığını yaratabilecek bir senaryo ihtiyacı var galiba değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Yani son 4-5 senede belki daha da öncesindeki büyümenin biz özellikle inşaat sektörü tarafından çekilen bir büyüme olduğunu biliyoruz. Yani büyümenin her türlüsü iyidir diye düşünülebilir. Öte yandan inşaat sektöründeki hızlı büyümenin biz bir takım çabuk kazançlar, rantlar yarattığını ve bunun da sermayeden pay çaldığını görüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bir çalışmada biz inşaat sektöründeki büyümeyle sanayi sektöründeki büyümeyi karşılaştırdık ve gördük ki inşaat sektöründeki büyüme aslında sanayiden pay çalma pahasına gerçekleşmiş. İster istemez insanlar daha kolay kazanç kapıları buldukları zaman onlara yönelmişler. Bunun da kötü tarafı tabii ki inşaata dayalı bir büyüme sürdürülebilir bir büyüme olmuyor ve özellikle siz sanayi sektöründen inşaata geçerseniz bu büyümenin ondan sonraki senelerde yavaşlaması anlamına geliyor ki şu anda da gördüğümüz tam
stoklarla
da bu
aslında. Aynen değil mi? Elde bulunan konut stoğuyla ya da yeni konut yapımlarına başlanamamasıyla bunu görmüş oluyoruz. Vergiler konusunda işte vergi dönüşümü, vergilerde yapılacak düzenleme konusundaki birkaç başlıkla ilgili de görüşünüzü almak isterim. Kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürüleceğini söylediniz. Dolaylı vergiler azaltılacak, dolaysız vergiler arttırılacak ve gelire göre artan oranlarda bir vergilendirme yapılacak başlığı da özellikle Sayın Bakan'ın ağzından çıktı. Bu konuda daha adil bir vergilendirme sistemi olacak diyebilir miyiz? Ne dersiniz bu konuda, bu yeni paket yani reformlar konusunda?
Kağıt üstünde bütün bu söylenenler son derece güzel.
Evet.
Çünkü az önce de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de gelir dağılımı, gelir eşitsizliği giderek yükseldi son dönemde. Ki enflasyon da zaten buna önemli bir tetikleyici oldu. Çünkü enflasyon arttığı zaman düşük gelir grupları ister istemez bundan orantısız bir şekilde etkileniyorlar. Ve biz Türkiye'de bir vergi erozyonu olduğunu da biliyoruz. Zaten bu nedenledir ki bu zamana kadar hep dolaylı vergiler daha yüksekti. Bu çarpıklığın giderilmesi şüphesiz ki çok önemli ama siyasetçi açısından uygulaması çok kolay bir adım değil. Çünkü ister istemez siz yüksek gelir gruplarını daha fazla vergilendirecek bir sisteme geçtiğiniz zaman oy tabanınızda bir aşınma yaratabiliyorsunuz. Eğer bu söylenenler sözde kalmaz ve gerçekten uygulanırsa takdir etmek, alkışlamak gerekir. Çünkü ancak bu şekilde gelir dağılımı daha adil bir patikaya oturtulacaktır. Bakalım göreceğiz. Şu anda tabii sonuç ne kadar hızlı uygulanabilir, ne kadar etkili bir şekilde uygulanabilir bunu bilemiyoruz. Ama uzun zamandır altı çizilen bir aksamaydı Türkiye için. Eğer bu bir reformla gerçekten daha adil bir taban oturtabilirse ne ala, o zaman gerçekten hepimiz için çok daha olumlu bir süreç olacaktır ve gelir dağılımımız düzeltecektir tabii.
Bu yeni ekonomik pakete diyelim, baktığınız zaman genel olarak iş dünyasının da reel kesiminde vesaire beklentileri dahilinde olan ancak bu paketin içinde yer almayan ya da acil ihtiyaç duyulan eksik kalan başlıklar var mı, varsa neler?
Yani benim açımdan evet. Türkiye ekonomisinin en önemli çarpıklıklarından birisi şu anda enflasyon. Evet. Yani orada da bahsettiğim, dediğim gibi gıda enflasyonu değil, genel enflasyondan bahsediyorum ben. Enflasyonla mücadeledeki ciddiyetin altının çizilmesi çok önemli. Yani siyasetçiler hep aslında enflasyon düşsün diyorlar. Şimdiye kadar hiç aman enflasyon da yüksek kalsın diyen bir siyasetçi görmedik. Ama iş bir takım siyasi tercihlere geldiği zaman, büyüme mi enflasyon mu tercihi yapıldığı zaman hep biz bu tercihin büyümeden yana kullanıldığını, enflasyon pahasına büyüme şeklinde kullanıldığını gördük. Ama şu anda Türkiye bir yol ayrımına gelmiş durumda. Çünkü gelmiş olduğumuz %20'lik enflasyonlarla bizim büyüyebilmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü bu enflasyon ister istemez piyasa faizlerine yansıyor ve piyasa faizlerinin bu yüksek seviyeleri de üretimle durma noktasına getiriyor. Şimdi bu noktada maalesef bizim acı reçete içmemiz gerekiyor ki o acı reçete de enflasyonu ne pahasına olursa olsun düşüreceğiz reçetesidir. Yani belki bir süre daha büyüme yavaşlayacak, hatta daha da yavaşlayabilir. Ama işte bu Mario Draghi'nin meşhur bir şeyi var. Whatever it takes, ne pahasına olursa olsun euroyu koruyacağım demişti. Bizim de yapmamız gereken, biz ne pahasına olursa olsun enflasyonu düşüreceğiz. Gerekirse büyümeden feragat edeceğiz. Ama bir kere enflasyon düştükten ve fiyat istikrarı sağlandıktan sonra sürdürülebilir büyümeye geçeceğiz. Yani bu sinyalin verilmesi durumunda ve inanılması, piyasaların da bu sinyali satın alması durumunda biz tekrar olumlu bir dalganın geldiğini, işte yabancı fonların tekrar Türkiye'ye girdiğini, dövizin sakinleştiğini ve tekrar büyümenin geldiğini şahit olabiliriz. Bence bunun yani eksik gördüğüm enflasyonla mücadelede hükümetin de Merkez Bankası'na tam desteğini vereceği vurgusunun belki bir parça daha yapılabilirdi. Biraz eksik kalmış olabilir.
Ekonomist Profesör Doktor Selva Demiralp konuğumuzdu. Ekonomide reformları içeren yeni paketi konuştuk. Bu hafta da bir programın sonuna geldik sevgili RSFM dinleyicileri. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle olmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.